Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 13. ayrım. Akşama Tavaskatan'daki Samir Skrita lokantasına gittiler. Kuzu eti, kuskus ve şarap eşliğinde yeni ortaklıklarını kutladılar. Sakin bir yemekti. Ama Harriet hala sersem gibiydi. Ortaklarıyla katıldığı bu ilk akşam yemeğinde onu huzursuz eden, nedenini bir türlü çözemediği tuhaf bir his vardı içinde. İleride kötü bir şeyler olacağı hissi. 8:30 gibi erken bir saatte özür dileyerek oteline gitmek için izin istedi. Erika da evine gidecekti. Bir süre ona eşlik etti. Snusen de ayrıldılar. Mikael ile Malm lokantada oturmayı sürdürdüler. Wanger taksi tutup kaldığı şırıtına gitti. 8. kattaki odasına çıkıp bir duş aldı, bornozunu giydi, pencere kenarına oturarak Riddler Holmen'e bakmaya başladı. Bir paket Dunhill sigarası açıp bir sigara yaktı. Günde 3 ya da 4 sigara içerdi. Böylece hem kendini sigara içmeyenler sınıfına dahil ediyor hem de suçluluk duymadan sigara içmenin zevkine varıyordu. Saat 21'de kapısı çalındı. Mikael Blomqvist'ti gelen. "Seni alçak," dedi. Blomqvist gülümseyerek yanağından öptü. "Bir an beni kapının önüne koyduğunuzu düşündüm. Eğer niyetimiz bu olsaydı bunu o kadar kaba bir şekilde yapmazdık. Sözleşmeyi yeniden formüle etmemizin nedenini anlamışsındır umarım." "Tabii, gayet mantıklı." Blomqvist, Harriet'in bornozunu açıp elini göğsüne götürdü ve yavaşça okşamaya başladı. "Seni alçak," diye tekrarladı Harriet. Salander üzerinde WU yazan kapının önünde durdu. Sokaktan ışıkların yandığını görmüştü. İçeriden müzik sesi geliyordu. Demek ki Miriam Wu hala Tom Tebogatan sokağındaki bu tek odalı evde oturuyordu. Cuma akşamıydı. Salander, Mimi'yi evde bulamayacağını, bu saatlerde dışarıda bir yerlerde eğleniyor olacağını düşünmüş, daha içten içe de ümit etmişti. Şimdi Mimi onu kabul edecek mi ya da evde yalnız mı gibi soruların cevabını alacaktı. Zili çaldı. Kapıyı açan Mimi'nin kaşları çatıldı. Kapının kenarına yaslanarak bir elini kalçasına koydu. "Salander, ben senin öldüğünü ya da başına başka kötü bir şey geldiğini sanıyordum," dedi. "Nasıl bir şey?" "Ne istiyorsun?" "Bunun tek bir cevabı yok." Miriam bu merdiven tarafına şöyle bir baktıktan sonra gözlerini tekrar Salander'a dikti. "Biriyle başla," dedi. "Şey, yalnız mısın? Bu akşam arkadaş ister misin?" diye öğrenmek istedim. Mimi şaşkın bir ifadeyle birkaç saniye baktıktan sonra sıkı bir kahkaha attı. 1,5 yıl ortalardan kaybolduktan sonra bir akşam kapımı çalıp "Düzüşmek istiyor musun?" diye soracak tek bir kişi tanıyorum. "Gitmem ister misin?" Mimi gülmeyi kesti, birkaç saniye ses etmedi. "Lisbeth, aman tanrım sen ciddiysin." Salander bekledi. Mimi derin bir iç çekerek kapıyı sonuna kadar açtı. "İyi, hadi gir bakalım içeri. Hiç değilse bir kahve ikram edeyim." Salander onun arkasından içeri girdi. Mimi'nin dış kapının hemen önüne hole koyduğu iki tabureden birine oturdu. 24 metrekarelik bir stüdyoydu burası. Küçücük bir oda ve birkaç parça mobilya konulabilecek küçük bir hol. Holde mutfak niyetine kullanılan minnacık bir girinti vardı. Mimi bir hortumla banyodan mutfağa su çekmişti. Lisbeth göz ucuyla kahve suyu koyan Mimi'ye baktı. Annesi Hong Konglu, babası İsveç'in kuzeyindeki Boden'dendi. Şimdi Paris'te yaşıyorlardı. Mimi Stockholm Üniversitesi'nde sosyoloji, ablası da Amerika'da antropoloji okuyordu. Kısacık kesilmiş saçları kuzguniydi Mimi'nin. Annesinin genlerinden gelen hafif Asyalı hava, babasından aldığı mavi gözlerle birleşerek özel bir güzellik yaratmıştı. Geniş bir ağzı ve yanaklarında anne babasında olmayan gamzeleri vardı. 31 yaşındaydı. Parlak deri kıyafetler giyip performans şovu yapılan gece kulüplerinde boy göstermeyi severdi. Bazen bu şovlara kendisi de katılırdı. Salander 16 yaşından beri gece kulübüne gitmemişti. Mimi okul dışında haftada bir gün Svevagen Caddesi'nin arka sokaklarından birindeki Domino Fashion mağazasında satış elemanı olarak çalışırdı. Burada naylon hemşire önlüğü, deri cadı kıyafeti gibi şeyler satılırdı. Bu kıyafetlerin dizaynını ve üretimini kendileri yapıyorlardı. Mimi birkaç arkadaşıyla birlikte mağazanın ortaklarındandı. Ayda ancak birkaç bin kron kazanıyor, bu da öğrenci kredisiyle birlikte geçinmesine yetiyordu. Salander onu birkaç yıl önce eşcinsellerin düzenlediği Pride Festivali'nde tuhaf bir şovda izlemiş, aynı gün geç saatlerde bira çadırında karşılaşmışlardı. Mimi o gün vücudunu kapatmaktan daha çok sergileyen limon sarısı plastik bir elbise giymişti. Erotik nüansları ayırt etme yeteneğinden yoksun olan Salander'a bu kıyafet hiç de çekici gelmemiş ama içkinin de etkisiyle limona benzeyen bu kızı eve atmak istemişti. Ve birden o limon çapkın bir bakış fırlatıp kahkahalar attıktan sonra hiç çekinmeden Salander'ı öpmüştü. Sonra da şaşkın şaşkın bakan Salander'a "Seni istiyorum." demiş, arkasından Salander'ın evine gidip bütün gece sevişmişlerdi. "Ben neysem oyum," dedi Salander. "Her şeyden, herkesten kaçtım. Biliyorum, veda etmem gerekirdi. Son aylarda fazla görüşmüyorduk ama yine de başına bir şey geldiğini düşündüm. Meşguldüm. O kadar gizemlisin ki, kendinden hiç bahsetmezsin. Nerede çalıştığını ya da cep telefonuna cevap vermediğinde kimi arayacağımı bile bilmiyorum. Şu an bir yerde çalışmıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim ki, sen de aynı benim gibisin. Tek istediğin seksti. Düzenli ilişki kurmak gibi bir niyetin yoktu, değil mi?" Mimi bir süre ona baktıktan sonra "Doğru," dedi. "Benim için de durum aynıydı. Sana hiçbir konuda söz vermedim." "Değişmişsin," dedi Mimi. "Çok değil. Daha yaşlı görünüyorsun. Olgun. Giyim tarzın değişmiş. Sütyeninin içine de bir şeyler doldurmuşsun." Salander sustu. Huzursuzdu. Mimi onu çıplak görmüştü. Tabii ki değişikliği fark edecekti. Sonunda gözlerini indirdi. "Memelerimi yaptırdım," diye mırıldandı. "Ne dedin sen?" Salander gözlerini yerden kaldırdı. Yükselttiği sesinin tonunda kendisinin farkında olmadığı bir itiraf havası vardı. "İtalya'da bir kliniğe gittim ve göğüslerimi büyüttürdüm. İşte bunun için ortadan kayboldum. Sonra durmadan seyahat ettim. Ve şimdi buradayım." "Şaka mı yapıyorsun?" Salander ifadesiz gözlerle Mimi'ye baktı. "Benimki de ne aptallık. Sen asla şaka yapmazsın, Mr. Spock." "Özür dilemeyeceğim. Sana karşı dürüsttüm. Gitmemi istiyorsan söyle." "Gerçekten göğüslerini büyüttürdün mü?" Lisbeth başını kaldırdı. Mimi gürültülü bir kahkaha attı. Lisbeth'ın yüzü gölgelendi. "Onları görmeden seni hayatta bırakmam. Hadi lütfen, aç da göreyim," dedi Mimi. "Mimi, ben seninle seks yapmaktan her zaman zevk aldım. Benim ne işle uğraştığım seni hiç ilgilendirmedi. Eğer meşgulsem başka birini buldun. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü de umurunda değil." Mimi başını salladı. Lezbiyen olduğunu daha ortaokuldayken anlamıştı. Birkaç sıkıcı, beceriksiz girişimden sonra 17 yaşında bir arkadaşı aracılığıyla katıldığı İsveç Eşcinsel Hakları Birliği'nin düzenlediği bir partide erotizmin sırlarına vakıf olmuştu. O günden sonra da başka türlü bir yaşam tarzını aklına bile getirmemişti. Yalnızca bir kez 23 yaşındayken bir erkekle yatmayı denemişti. Ondan bekleneni mekanik bir şekilde gerçekleştirmiş ama hiç zevk almamıştı. Evlilik ya da sıcak bir ev hayatına ilgi duymayan azınlığa aitti. "İsveç'e birkaç hafta önce döndüm. Benimle hala ilgileniyor musun yoksa gidip sokaktan birini mi bulmamı istersin?" Mimi ona doğru uzanıp hafifçe dudaklarından öptü. "Bu akşam ders çalışmayı düşünüyordum," dedi. Nisbet'in gömleğinin üst düğmesini çözdü. "Sıçarım dersine." Tekrar öptü ve bir düğme daha çözdü. "Bunu görmem lazım." Bir daha öptü. "Hoş geldin." Harriet Wanger, Sabaha karşı 2'de uykuya daldığında Blomkvist hala uyanıktı. Bir süre Harriet'in nefesini dinledikten sonra kalktı. Harriet'in çantasından Dunhill paketini alıp bir sigara aşırdı. Yatağın yanındaki koltuğa çırılçıplak oturdu. Onu seyretti. Harriet Wanger'in sevgilisi olmayı planlamamıştı. Hatta aklına bile getirmemişti. Hedeştat'ta yaşananlardan sonra Wanger ailesinden uzakta durmaya karar vermişti. Yönetim kurulu toplantılarında karşılaştığı Harriet'le arasına saygılı bir mesafe koymuştu. Birbirlerinin sırlarını biliyorlardı ama bütün ilişkileri Millennium'un yönetim kuruluyla sınırlıydı. Blomkvist bir yıl önce Hamsin yortusu tatilinde aylardır gitmediği Sandham'daki kulübesine gitmişti. Kafa dinleyecek, sundurmada oturup yalnızca polisiye roman okuyacaktı. Sandham'la ayak bastıktan yalnızca birkaç saat sonra sigara almak için büfeye giderken Harriet'le burun buruna gelmişti. O da hafta sonu tatilini fırsat bilerek Hedestad'dan uzaklaşıp biraz nefes almak için Sandham'la gelmişti. Burayı çocukluğundan beri ilk defa ziyaret ediyordu. İsveç'i 16'sında terk etmiş, 53'ünde dönmüştü. Onun izini Blomkvist bulmuştu. Bütün o hoş geldin şamatalarından sonra Harriet sessizliğe gömülmüştü. Mikael onun öyküsünü, o da Mikael'in bütün ilkelerini çiğneyerek Wanger ailesinin korkunç sırlarını açığa vurmadığını biliyordu. Bunun bir nedeni de Harriet'i korumaktı. Blomkvist onu kulübesine davet etmişti. Sundurmada oturup kahve içerek saatlerce konuşmuşlardı. Harriet İsveç'e döndükten sonra ilk defa bu kadar uzun sohbet ediyorlardı. Blomkvist ona Martin'in bodrumundakilere ne yaptınız diye sormadan edememişti. Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet, ben kendim temizledim. Yakılabilecek her şeyi yaktım. Binayı tamamen yıktırdım. Orada yaşayamazdım, satamazdım. Birilerinin oturmasına tahammül edemezdim. Benim gözümde lanetlenmiş bir yerdi. Arsasına küçük bir kulübe yaptırmayı düşünüyorum. İnsanlar evi yıktırmanı tuhaf karşılamadılar mı? Oldukça lüks ve modern bir yapıydı. Harriet gülümsemişti. Dirk Road, vakfın mali açıdan çok zor durumda olduğunu, tamirdense yıkmanın daha az maliyetli olacağına dair bir söylenti yaydı. Frod, aile avukatlarıydı. Frod nasıl? Yakında 70'ine basacak. Onu bir şeylerle meşgul ediyorum. Öğle yemeğini birlikte yemişler. Blomkvist birden Harriet Wanger'in özel hayatının en mahrem detaylarını anlatmaya başladığını fark ederek nedenini sormuştu. Harriet bir süre düşünmüş, bu dünyada sırlarını saklama gereği duymayacağı başka birinin daha bulunmadığını söylemişti. Üstelik 40 sene önce bakıcılığını yaptığı bir delikanlıdan sakınması için bir neden de yoktu. O ana kadar yalnızca 3 adamla yatmıştı. İlk ikisi babası ve abisiydi. Babasını öldürmüş, abisinden kaçmıştı. Bir şekilde ayakta kalmayı başarmış, en sonunda bir adamla karşılaşıp yeni bir hayata başlamıştı. Şefkatli ve sevgi doluydu. Güvenilir ve dürüsttü. Onunla mutluydum. O hastalanmadan önce birlikte harika bir 20 yıl geçirdik. Bir daha niye evlenmedin? Avustralya'da iki çocuk annesi ve büyük bir tarım işletmesinin sahibiydim. Romantik hafta sonu kaçamaklarına vaktim yoktu. Seksi de hiç özlemedim. Sonra susup uzun süre öylece oturmuşlardı. Geç oldu, otele dönmeliyim. Blomkvist'in buna aldırmadığını görerek, beni baştan mı çıkarmak istiyorsun diye sormuştu Harriet. Evet, Mikael ayağa kalkmış, elinden tutup Harriet'i kulübenin asma katındaki yatağına götürmüştü. Harriet birden durmuş, nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum demişti. Bu her zaman yaptığım bir şey değil. O hafta sonunu birlikte geçirmişler. Daha sonra da derginin yönetim kurulu toplantısından sonraki günlerin akşamlarını birlikte geçirmeye başlamışlardı. Sürdürülebilir türden bir ilişki değildi aslında. Harriet sürekli çalışıyor, çok sık seyahat ediyor ve her iki aydan birini de Avustralya'da geçiriyordu. Yine de Blomkvist'le ilişkisine değer veriyordu. Lisbeth Salander ter içinde kalmıştı. Bir sigara yaktı, çırılçıplak uzandığı yataktan kahve suyu koyan Mimi'yi seyretti. Onun vücudunu kıskanıyordu. Etkileyici kasları vardı. Haftada 3 akşam bir spor salonuna gidiyor, bunun birinde Tai boksu denen karatemsi bir şey yapıyordu. Kısacası fıstığın tekiydi. Manken gibi değildi ama inanılmaz çekiciydi. Kışkırtmaya ve flört etmeye bayılırdı. Bir partiye giderken öyle kıyafetler seçerdi ki istediğini baştan çıkarırdı. Mimi gibi birinin kendisi gibi bir çirkin ördekle niçin ilgilendiğini anlamıyordu. Ama bu ilgiden çok memnundu. Mimi ile seks o kadar özgürleştiriciydi ki bedeni bütün ağırlıklarından kurtulup rahatlıyordu. Mimi hem istediğini almayı hem de karşılığını vermeyi çok iyi biliyordu. Mimi iki fincan kahveyle dönüp fincanları yatağın kenarındaki taburenin üzerine koydu. Yatağa uzandı, eğilip Lisbeth'in göğüs uçlarına dokundu. "İyi iş çıkarmışlar," dedi. Lisbeth bir şey demedi. Mimi'nin göğüslerine baktı. Küçüktüler ama bedenine yakışıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Lisbeth, harika görünüyorsun. Aptalca, göğüsler ne bir şey ekler ne de eksiltir. Sadece varlar. Vücudunu amma da takmışsın. Diyene de bir bak, deliler gibi spor yapıyorsun. Evet, deliler gibi yapıyorum, hoşlandığımdan. Neredeyse seks kadar coşkulu bir şey. Sen de denemelisin. Ben boks yapıyorum. Boş laf. En fazla ayda bir yapıyorsun. O da kibirli erkeklere dayak atmak için. Buna spor denmez. Salander omzunu silkti. Mimi ata biner gibi üzerine oturdu. Lisbeth, kendinle çok fazla meşgulsün ve bedenine takıntılısın. Seni yatağa atma sebebimin görüntün değil, davranışların olduğunu artık anla. Benim gözümde müthiş seksisin. Sen de, onun için sürekli sana geliyorum ya. Aşk yok yani, dedi Mimi, sesine sanki alınmış tonu yükleyerek. Salander başını iki yana salladı. Takıldığın biri var mı? Mimi başıyla onaylamadan önce bir an tereddüt etti. Var gibi, bir şekilde var. Muhtemelen, biraz karışık bir durum. Burnumu soktuğumu sanma. Biliyorum, sana söylemekten çekinmem zaten. Üniversiteden ve benden biraz daha yaşlı. 20 yıllık evli. Yani kocasını benimle aldatıyor. Şehir dışında, villasında, orada burada buluşuyoruz. Gizli lezbiyen yani. Geçen sonbahardan beri devam ediyor. Kocası seyahate çıktıkça buluşuyoruz. Sıkıcı olmaya başladı artık. Ama sıkı bir parça. Bunun dışında her zamanki ekiple görüşüyorum. Seni tekrar görmeye gelebilir miyim diye merak ettiğimden sordum. Seni görmek hoşuma gider. Bir 6 ay daha kaybolsam da mı? Haberdar et yeter. Yaşıyor musun, öldün mü bileyim. Hiç değilse doğum tarihini öğrenmiş olurum. Talepte bulunmak yok. Mimi iç çekip gülümsedi. Biliyor musun, birlikte yaşamak isteyeceğim bir lezbiyensin sen. Yalnız kalmak istesem beni rahat bırakırsın. Salander bir şey demedi. Aslında tam bir lezbiyen sayılmazsın. Yok, değilsin. Belki de biseksüelsin. Ama en önemlisi seksüel birisin. Seksi seviyorsun ve bunu hangi cinsle yaptığında umurunda değil. Sen entropik, kaotik bir yaratıksın. Ne olduğumu bilmiyorum, dedi Salander. Bildiğim tek şey, şimdi Stockholm'deyim ve ilişki konusunda berbat biriyim. Burada tanıdığım bir kişi bile yok. Döndüğümden beri konuştuğum tek kişi sensin. Mimi ciddi bir ifadeyle süzdü onu. Gerçekten de birilerini tanımak istiyor musun? Tanıdığım en sır dolu ve ulaşılmaz insansın. Bir süre sustular. Yine de göğüslerin çok lezzetli. Lisbeth'in göğüs uçlarından birini tutup hafifçe çekti. Sana yakışmış. Ne çok büyük ne de çok küçükler. Salander rahat bir nefes aldı. Bu görüşmeden memnun kalmıştı. Ve gerçek göğüsmüş gibi duruyorlar. Göğsünü öyle bir sıktı ki Lisbeth'in nefesi kesildi. Birbirlerine baktılar. Mimi eğilip onu uzun uzun öptü. Lisbeth kollarını onun boynuna doladı. Kahveler soğudu. 7. Bölüm 29 Ocak Cumartesi, 13 Şubat Pazar. Cumartesi sabahı Saat 11'de Yarna ile Vagnharad arasında kalan Svavelyö köyüne sarışın bir devin kullandığı bir araba girdi. Yalnızca 15 haneden ibaret küçük köyün içinden geçerek 150 metre ilerideki binanın önünde durdu. Bir zamanlar matbaa olan bina artık yıkılmaya yüz tutmuştu. Svavelyö Motosiklet Kulübü yazılı bir levha vardı. Sarışın dev arabadan inmeden önce etrafını dikkatlice kolaçan etti. Hava soğuktu. Kahverengi deri eldivenler giydikten sonra bagajdan siyah renkte bir spor çantası çıkardı. Dikkat çekmeme gibi bir derdi yoktu. Bu eski matbaanın önüne dikkat çekmeden araba park etmek zaten imkansızdı. Polis ya da herhangi biri bu binayı kimseye çaktırmadan gözaltında tutmak istese, kamuflaj giysilerine bürünüp tarlanın öteki tarafında bir hendeğe teleskop yerleştirmek zorundaydı. Bu önlemler bile kısa zamanda fark edilip köylünün diline düşmelerini engelleyemezdi. Üstelik köyün evlerinden üçü Svavelyö Motosiklet Kulübü'nün üyelerine aitti. Yani köylünün bildiğini anında onlar da bilirdi. Diğer yandan adam binanın içine girmek istemiyordu. Polis defalarca kulübe baskın yapmıştı. Binaya bir dinleme cihazı yerleştirilmiş olması kuvvetle muhtemeldi. Bu nedenle binanın içinde yalnızca arabalar, kızlar, biralar, bazen de hangi hisse senedine yatırım yapılmalı gibi suya sabuna dokunmayan konular üzerine gevezelik yapılırdı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 132. Devamı 14. ayrımda.